Ayrı 28, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 354. Yargıç kırık kibritleri tabloya doldurdu. O'Connor cebinden 12 tane birer sterlinlik kağıt para çıkarıp teker teker saydı, papaza verdi. ''Tanrı seni kutsasın oğlum'' dedi papaz. Yargıç Comyn de çek defterini gamlı gamlı ortaya çıkardı. ''Sanıyorum tam 50 sterlin peder'' dedi. ''Öyle diyorsanız öyledir. Ben kaç parayla başladığımı bile unuttum.'' Yargıç yetimhaneye borcunuz 50 sterlin dedi. Yazmaya hazırlanıyordu. Dingle yetimhanesi mi demiştiniz, öyle mi yazayım? Papaz şaşalamış gibiydi. Ay galiba banka hesapları bile yok. Öyle küçük bir yer ki dedi. O halde sizin adınıza yazsam daha iyi olacak. Yargıç kalemi de hazır durumda tutuyor, ismi bekliyordu. ''Ama benim de banka hesabım yok.'' dedi papaz şaşkın şaşkın. ''Hiç para geçmez elimden.'' Yargıç ''Onun da yolu var.'' dedi uygarca. Hızla yazdı, çeki zımba deliklerinden koparıp papaza uzattı. ''Bu hamiline ödenir.'' dedi. ''İrlanda Bankası bozar. Tralee şubesi daha kapanmamış olmalı. Yarım saate kadar kaparlar.'' ''Yani bankada bana buna karşılık para mı verecekler?'' Papaz çeki özenle tutuyordu parmaklar arasında. ''Elbette'' dedi yargıç. ''Yalnız kaybetmemeye dikkat edin. Hamiline ödeniyor. Kimin eline geçerse parayı alabilir.'' ''Eh evet O'Connor peder. Pahalı olmasına rağmen eğlenceli ve ilginç bir yolculuk oldu. Sizlere iyi günler dileyeyim.'' ''Bana da pahalıya oturdu'' dedi O'Connor üzgün üzgün. ''Sizin kartları Tanrı dağıttı herhalde peder.'' Ömrümde böyle el pek ender gördüm. Bana bir ders oldu bu. Bir daha trenlerde kağıt oynamak mı? Hele de kilise temsilcileriyle. Papaz ben de paranın hak eden yetimhanenin eline geçmesini sağlayayım dedi peder. Tralee istasyonunun platformu üzerinde vedalaştılar. Yargıç Comyn otelinin yolunu tuttu. Ertesi sabah erkenden duruşmaya çıkacağından erken yatmak niyetindeydi. Sabahki iki duruşmadan birincisi pek basitti. Küçük suçlarla ilgiliydi ve sanık suçu baştan kabulleniyordu. İkincisi de öyleydi. Tralee jürisi locasına miskin ve dalgın oturmaktaydı. Üçüncü davalı çağrıldığında yargıç Comyn'in başı önündeki kağıtlara eğikti. Aşağıdan bakılınca yalnızca perukasının tepesi görünüyordu. Mübaşir, ''Run and Wirk O'Connor gelsin!'' diye gürledi. Ayak sesleri duyuldu. Yargıç yazmaya devam ederken zabıt katibi de ''Siz Run and Wirk O'Connor mısınız?'' diye sordu. Bir ses ''Evet'' diye karşılık verdi. Katip devam etti. Ronan Wirk O'Connor, 1845 tarihli kumar yasasının 17. maddesine aykırı olarak kağıt oyununda hile yapmakla suçlanıyorsunuz. Mayıs ayının 13. günü Kerry County adli bölgesinde sahtekarlık ve yasa ihlali ile iskambil kartlarında hile yaparak Lorgan Keane adlı kişiden haksız olarak para almışsınız. Ne diyorsunuz? Suçlu musunuz yoksa suçsuz mu? Bu sözler sırasında yargıç Comyn kalemini büyük bir dikkatle kağıtlarının üzerine bırakmış, keşke bütün duruşma boyunca hiç başımı kaldırmayabilsem diye düşünmüş, sonra çaresiz gözlerini kaldırmak zorunda kalmıştı. Yalvaran köpek gözlü adam aşağıdan kendisine yıldırım çarpmış gibi bir şaşkınlık içinde bakıyordu. Yargıç da ona aynı dehşetle bakmaktaydı. Suçsuzum diye fısıldadı O'Connor. Yargıç bir dakika dedi. Duruşma salonu sessiz ona baktı. Yüzündeki maskenin gerisinde düşünceleri bir keşmekeş içindeydi. Mahkemeyi hemen durdurabilir, davalının tanıdığı olduğunu ileri sürebilirdi. Sonra aklına geldi. O zaman dava yeniden görülecekti. Yalnızca ertelenmiş olacak, yeni masraflar binecek, vergi ödeyen vatandaşların parası boşu boşuna harcanacaktı. Bir tek sorun vardı. Bu davayı hakkaniyete uygun şekilde götürebilir miydi? Jüriye durumu hak yemeden özetleyebilir miydi? Yapabilirim diye karar verdi. Lütfen jüri yemin etsin dedi. Dediği yapıldı. Sonra O'Connor'a avukatı olup olmadığı soruldu, yoktu. Kendi savunmasını kendi yapacaktı. Yargıç içinden adil kalacağını ahdetti. Bu durumda kendisinin de savcılığa karşı davalıyı desteklemesi, ona yol göstermesi gerekiyordu. Savcı kalkıp iddianamesini okudu. Durum basitti. Geçen 13 Mayıs'ta Trelawney'li bakkal Lurgan Cain, Dublin'den evine dönmek üzere Trelawney trenine binmişti. Rastlantı eseri olarak üzerinde para taşıyordu, tam 71 sterlin. Yolculuk sırasında davalı ve bir başka kişiyle vakit geçirmek için oyun oynamışlardı. Kartları ortaya davalı çıkarmıştı. Lurgan Cain öyle çok kaybediyordu ki sonunda kuşkulanmıştı. Trelawney'e bir durak kala, Farran Ford'a bir bahaneyle trenden inmiş, istasyon memuruna yaklaşmış, treni polisin karşılamasını istemişti. İlk tanığı Trelawney polislerinden iri yarı biriydi, tutuklamayı o yapmıştı. Yemini ettikten sonra Dublin treni gelirken onu Trelawney istasyonunda karşıladığını anlattı. Orada sonradan Lurgan Cain olduğunu öğrendiği adam yanına yaklaşmış, kendisine davalıyı göstermişti. Kendisi davalıdan karakola gelmesini istemiş, o da gelmişti. Ceplerini boşaltması söylenince kart destesi çıkmış, Bay Cain bu kartları oyun oynadıkları kartlar olarak teşhis etmişti. Bunlar incelenmek üzere Dublin'e yollanmış, rapor geldiğinde sanık O'Connor yargılanmak üzere tutuklanmıştı. Buraya kadar açıktı. İkinci tanık Dublin polis örgütünün sahtekarlık masasından bir görevliydi. Herhalde o da dünkü trenle geldi diye düşündü yargıç. Ama üçüncü mevkiydi. Dedektif yeminini etti, sonra kartların incelenmesinden işaretli olduklarının anlaşıldığını söyledi. Savcı kartları kaldırıp gösterdi, tanık da tanıdı. Savcı nasıl işaretlenmişti diye sordu. İki şekilde efendim, hem gölgeleme hem kesme yoluyla her dört cins kartın kenarlarının değişik yerleri kesilmişti. Kart elde ne türlü tutulursa tutulsun görülebiliyordu. Desenin kenarıyla kartın kenarı arasındaki beyaz şeridin eni farklıydı. Fark çok azdı ama yine de masanın karşı tarafından görülebiliyor, karşıdaki oyuncunun ne cins kart tutmakta olduğunu anlatıyordu. Açıklayabildim mi? Kurnazlık örneği dedi yargıç Comin, O'Connor'a bakmaktaydı. Büyük kartlar yani aslan onluya kadar olanlar birbirinden gölgeleme ile ayrılmaktaydı. Yani kartın bazı küçük bölümlerine kimyasal madde sürülerek rengi ya koyulaştırılmış ya da açılmıştı. Bu yerler de küçük olmasına rağmen karşıdan görülebiliyordu. Bakan kişi ne aradığını bildiği için tabii. Hile yapanın kartları hileleri dağıtması da gerekiyor muydu diye sordu savcı. Jürinin bu işi pek anlamadığını biliyordu. At hırsızlığından o kadar farklıydı ki. O da yapılabilir dedi sahtekarlık masasının dedektifi ama şart değil. Böyle bir oyuncuya karşı kazanmak mümkün olabilir mi? Olamaz efendim dedi tanık hemen. Karşısındakinin elinin daha iyi olduğunu anladığı anda paslayacaktır. Kendininki daha iyiken parayı yükseltecektir. Savcı başka sorum yok dedi. O'Connor ikinci tanığa soru sormayı da birinciye yaptığı gibi reddetti. Yargıç Comino da tanıklara istediğiniz soruyu sormaya hakkınız var dedi. Teşekkür ederim sayın başkan. Ama O'Connor yine de soru falan sormadı. Savcının üçüncü ve son tanığı yıldız tanığı oluyordu. Trelawney'li bakkal Lurgan Cain. Tanık kürsüsüne, arenaya çıkan bir boğa gibi çıktı, O'Connor'a ateş saçan gözlerle baktı. Savcının sorduğu sorulara karşılık hikayeyi anlattı. O gün Dublin'de bir iş anlaşmasını gerçekleştirmişti. Yanında bu yüzden fazla para taşıyordu. Trene bindiğinde bir poker oyununa kapılmıştı. Kendini iyi oynar diyebilirdi. Daha Farran Ford'a gelmeden 62 sterlin kaybedince kuşkulanmıştı. Eli ne kadar iyi olursa olsun her zaman karşısındakilerden birinin daha iyi oluyor, para kaybediyordu. Farran Ford da trenden bir ara inmiş, kandırıldığına inanarak Trelawney garına polis çağırtmıştı. Haklı da çıktım dedi jüriye, bu adam işaretli kartlarla oynuyordu. 12 dürüst adam başlarını ciddi ciddi salladılar. Bu sefer O'Connor ayağa kalktı. Her zamankinden hüzünlü görünüyordu. Soru sormak üzere öne çıktığında kurt karşısında kuzuyu andırır hali vardı. Bay Cain ona gene aksi aksi baktı. Kartları benim ortaya çıkardığımı söylediniz öyle mi dedi O'Connor üzgün üzgün. Evet sen çıkardın. Nasıl diye sordu O'Connor. Keen şaşırmış gibiydi. Cebinden dedi. O'Connor evet diye kabullendi. Cebimden. Ama çıkarınca ne yaptım o kartlarla? Keen bir an düşündü. Pasyans açmaya başladın dedi. Yargıç Cobbett tam rastlantılar kanununa yeni bir örnek bulduğundan umutlanırken içinin bir kere daha burkulduğunu hissetti. İlk ben mi sizinle konuştum yoksa siz mi benimle konuştunuz diye sordu davalı. Dev bakkalı domuzları sarktı. Ben konuştum dedi. Sonra jüriye dönerek ekledi. Ama bu adam öyle kötü oynuyordu ki kendimi tutamadım. Siyahlara kırmızıyı, kırmızıya siyahı kaldırmıyor. Önündeki kartları göremiyordu. Bir iki kere uyardım onu. O'Connor ama iş pokere geldiği zaman diye üseledi. Dostça bir oyun oynamayı ben mi önerdim yoksa siz mi? Keen sen dedi evet. Hem paralı oynayıp biraz heyecanlandırmayı da sen önerdin. Paraya da bak 62 sterlin az para mı? Jüri yine başını salladı. Gerçekten epey paraydı. Emekçileri bir yıl geçindirmeye bile yetecek bir para. O'Connor Keen'e poker oynamayı senin önerdiğini iddia ediyorum dedi. Parayı da sen önerdin. Daha önce kibrit çöpleriyle oynuyorduk. Bakkal beynini zorlayarak düşündü. Yüzünden dürüstlük okunuyordu. Belleğinde bir şeyler kıpırdanmaktaydı. Yalan söyleyemezdi. Belki de ben söyledim diye kabullendi. O sıra aklına yeni bir şey geldi. Jüriye döndü. Ama marifet asıl orada değil mi diye sordu. Hilebazlar hep böyle yapmaz mı? Kurbanını oyuna yalvarta yalvarta sokar. Bu deyimi çok beğendiği belliydi. Yeni öğrenmiş herhalde diye düşündü yargıç. Son bir soru dedi O'Connor üzgün üzgün. Hesaplaştığımızda bana kaç sterlin öderiz? 62 sterlin dedi Keen öfkeyle. Alın terimle kazandığın para. O'Connor yoo benim şahsıma ne kadar öderiz diye sordu. Traydi'ydi bakkal düşündü sonra suratı sarktı. Sana değil dedi. Sana bir şey vermedim. Kazanan o çiftçi oldu. Ben ondan bir şey kazandım mı peki diye sordu O'Connor. Gözlerinden neredeyse yaşlar akacağına benziyordu. Hayır dedi tanık, 8 sterlin kadar da sen kaybettin. Başka sorum yok dedi O'Connor. Bay Keen tam kürsüden inmek üzereyken yargıcın sesi onu durdurdu. Bir dakika Bay Keen, çiftçi kazandı demiştiniz, kimdi bu çiftçi? Kompartımanımızdaki 3. adam efendim. Wexfordlu bir çiftçiydi, iyi oyuncu değildi ama şeytan kadar şansı vardı. ''Adını alabildiniz mi?'' dedi yargıç Comint. Bay Keen şaşalamış gibi de ''Almadım ama kartlar davalının da beni kandırmaya çalışıyordu bal gibi.'' Savcılığın sözü bitmiş olduğundan O'Connor kendini savunmak üzere ayağa kalktı. Yeminini etti, hikayesi hem basit hem de hazindi. At alıp satarak sağlıyordu geçimini. Bu suç değildi ki, kağıt oyununu sever fakat pek de ustası sayılmazdı. 13 Mayıs'tan bir hafta önce kendi kendine Dublin barlarından birinde içerken bacağına sert bir şeyin dokunduğunu hissetmiş, elini tahta kerevete uzatınca bir deste kart bulmuştu. Herhalde başka bir müşteri unutmuştu onları orada, yeni kartlar değildi. Önce barmene vermeyi düşünmüş, sonra zaten eski olduklarından pek değerli sayılmayacaklarına karar vermiş, uzun yolculuklarında kendini pasyans açarak oyalamak için cebine koymuştu. Kartlar işaretliyse kendisinin bundan kesinlikle haberi yoktu. Ne gölgelemeden anlardı ne de kesmeden. Kağıtların sırtına bakınca neyi aradığını bile bilemezdi. Hileye gelince hile yapanların kazanması adet değil miydi? O ise 8 sterlin ve 10 şilin kaybetmişti. Hepsi de tanımadığı birine. Budalalık etmişti. İyi eller hep çiftçiye geliyordu. Eğer Bay Keen daha fazla para sürmüş, daha fazla kaybetmişse belki de daha atak biri olduğundandı. Ama hileyi kabul edemezdi kendisi. Hele de alın teriyle kazandığı paradan bu kadar kaybettikten sonra. Soru sorma sırası savcıya geldiğinde savcı onun açığını yakalamaya çok çalıştı ama çekingen adam o özür diler gibi savunmasını hiç değiştirmedi. Sonra O'Connor yerine oturdu. Yargıcın durumu özetlemesini bekledi. Yargıç Comin onun gözlerine bakıyordu. Berbat bir tipsin O'Connor diye geçirdi içinden. Ya anlattıkların doğru, olağanüstü şanssız bir oyuncusun ya da dünyanın en kurnaz hilekârı sensin. Ne olursa olsun trenlerde yabancılara ait kartları kullanarak oynadığın oyunlarda iki kere para kaybetmiş bulunuyorsun. Davayı özetlerken böyle şey söyleyemezdi tabii. Jüriye davalının kartları bir Dublin barında bulup işareten haberi olmadığını söylediğini hatırlattı. Jüri buna ister inanır ister inanmazdı. Savcılık tersini kanıtlayamamıştı. İrlanda yasalarına göre kanıtlamak savcılığın göreviydi. İkincisi davalı poker oyununu kendisinin değil Bay Keane'in önerdiğini ileri sürmüştü. Bay Keane de bunun böyle olabileceğini kabul etmişti. Ama en önemlisi iddianamede davalının haksız kazanç sağladığı ileri sürülmekteydi. Tanık Lurgan Keane ise davalının kendisinden para almadığını yeminli olarak belirtmiş bulunuyordu. Davalı da tanık da değişik miktarlarda olsa bile para kaybetmiş bulunmaktaydılar. Bu durumda kendisinin görevi jüriye davalıyı beraat ettirmeyi önermek oluyordu. Ayrıca öğle yemeği tatiline de 15 dakika kaldığını ekledi. Kerry jürilerini yemeklerine alıkoymak o kadar kolay değildi. Jüri 10 dakika sonra suçsuz kararıyla geri döndü. O'Connor serbest bırakıldı, yerinden indi. Yargıç Cobin arka odaya geçip cübbesini çıkardı, pelikasını çiviye astı, yemeğini yemek üzere binadan çıktı. Cübbesiyle perukası olmayınca adliye binasının önündeki kaldırımda kimse kendisini tanıyamadan yürüyebiliyordu. Güzel Mersin balığı servisi yapan otele doğru karşı kaldırıma geçmeye hazırlanırken otelin önündeki park yerinden şık bir limuzin arabanın çıktığını gördü. Direksiyonunda O'Connor vardı. Yanı başından bir ses "Görüyor musunuz adamı?" diye konuştu. Yargıç döndüğünde Trailey'li bakkalı yanında buldu. "Görüyorum," dedi. Limuzin park yerinden çıkıp önlerinden geçerken O'Connor'un yanında siyahlar giymiş birinin oturmakta olduğunu fark ettiler. Keane dehşet dolu bir sesle "Yanında oturan adamı da görüyor musunuz?" dedi. Dingle yetimhanesinin hayırseveri kaldırımda duranları iki parmağını havaya kaldırarak ve gülümseyerek selamladı. Araba uzaklaştı. "Adam bizi kutsadı mı ne?" dedi bakın. Yargıç Komin "olabilir ama pek sanmıyorum" diye karşılık verdi. Lurgan Keane "ne diye o kılıkta geziyor peki?" diye sordu hayretle. "Yargıç kutsal kilisenin mensubu olduğu için" dedi. "Hiç mi de?" diye onun sözünü kesti bakkal. "Wexfordlu bir çiftçi o." Kitabın sonu. 21 Ocak 2023. Sayfa 365.